Ayrım 21, Büyük Kin'in Kısa Öyküsü, Karşı Devrim, Ferruh Sidar, sayfa 229. Sonraki süreç. Dış destekli bir proje olması bir yana, halk yardakçılığı uğruna ülke gerçeklerini görmezden gelen sığ liderlerin bize kötü bir armağanıydı ayrışmak. Son yıllardaki politikalarla beslenen bu duygu, yan yana gelen her iki insanın kavramlar üzerinde kopardığı fırtınalardan da anlaşıldı ki bütünlük içinde bölünmüşüz. Dinci laik, Alevi Sünni tartışmasını yaratan gücün kontrolünde sürdürülen açılım adı altındaki Kürt, Ermeni ve Orta Doğu politikalarına ilişkin konuşmaların tehlikeli boyutlara ulaşmış olması da adeta kanıksandı bu süreçte. Köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ün "Kürtlerle ayrılmayı düşünebiliriz" vurgusu günlerce "Ne güzel, artık bunları bile tartışabiliyoruz" diyen kişiler tarafından konuşuldu TV ekranlarında. Yıllar sonra kinaye ile süslediği bir makalesinde de bu yazar "Barış uğruna Türklüğümden istifa ediyorum" diyecekti. Türklük, milli his ve ulusalcılık gibi kavramların içini boşaltmak için ikinci cumhuriyetçiler, yanlı yazarlar ve PKK sözcüleri şimdilerde olduğu gibi yarışıyorlardı o süreçte de. Milli his konusunda Ahmet Hakan da "Rayna'da dinlediğim 10. yıl marşı gözlerimi yaşartmaz. Benim milli hislerim kuvvetli değildir. Türk jetlerinin çektikleri atraksiyon göğsümü kabartmaz. Türk komandolarını gördüğümde ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm diye tutturmam. Resmi geçitlerde tüylerim de diken diken olmaz. Üzerinize afiyet, milli hislerim yoktur" diye sürüp giden bir makale yazmıştı. Milli hissi yok etme çabaları meyvelerini vermişti zaten. Bunun göstergelerine yalnızca 2011'de Ramazan Bayramı ile aynı güne denk gelen Zafer Bayramı kutlamalarında bayrak taşıyan gençlerin, gazilerin, güvenlik gücü temsilcilerinin ve diğerlerinin tek bir Allah kulu olmaksızın boş sokak ve meydanları selamlayarak geçmeleri değildi elimizdeki tek gösterge. Stadyumlarda 19 Mayıs kutlamalarını ortadan kaldıran genelge de değildi. Çok daha fazlası vardı. En önemlisi geçmişte Turgut Özal'ın Japon bilim adamlarına yaptırmış olduğu bir araştırmaydı. Neden gereksinim duyduğunu öngörsek bile tam olarak bilemediğimiz milli şuura ilişkin bu araştırma gerçekten düşündürücüydü. Milli şuurumuzun çok zayıf olduğu anlaşıldı bu çalışmada. Uzmanlar Japon milli şuurunun yüksek oluş nedenlerini ve bunu nasıl gerçekleştirdiklerini, atom bombasının atıldığı yıllar ve sonrasına ilişkin eğitim vesaire uzun uzun anlatmışlar ve bu bilincin gelişmesi bakımından Türkiye'nin tüm dünya ülkelerinden daha şanslı olduğunu vurgulayarak Özal'a bu konudaki eğitimin nasıl olacağını ya da olması gerektiğini aktardıktan sonra Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın öneminden de ince ince söz etmişlerdi. Milli his, ulusuna bağlı olma bilincinin oluşturduğu bir duygu. Bu duyguyu taşıyanlar milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan değerleri içselleştiren bireylerdir. Bu nedenle milli gücü oluşturan kavramları önemserler. Ekonomik, askeri, siyasi, coğrafi, nüfus gibi unsurların yanında tarihsel gerçekliktir esas olan. Türk milliyetçiliği oluşturulurken din ve ırk gibi kavramlar bir bütünlük içinde değerlendirilmiş, iddia edildiği gibi tek tip insan yaratma amacı güdülmemişti. Bütünlüğü oluşturan tek millet vurgusu amacından saptırıldı ne yazık ki. Halkların kimliklerini ayrıştırma girişimleri ise ürkütücü boyutlara ulaştı. Tek din vurgusuyla amacını gizlemeyen Başbakan, 19 Şubat 2013'te de "Türk milliyetçiliğini ayaklarımızın altına aldık" diyerek tüm tartışmaları kendi açısından noktaladı. 2011 seçimleri. 8 yıllık iktidarları döneminde üretim ve işsizliğe ilişkin insan kaynaklı bir projeye imza atmadıkları gibi açıklamış oldukları 2023'e kadar uzayan çılgın projeleri de umutsuz insanlarda kızgınlık yaratmıştı. İşçi ve öğrencilerin hak arayışları nedeniyle hırpalanması ile KPSS ve YGS sınavlarında yaşanan rezalet güven kaybına neden olmuştu. Gücünü her konuda yitirmiş bulunan insanların umutlanabilmesi için hiçbir gerekçe yaratamamak ve her şeye yukarıdan bakmak AKP'ye oy kaybettirecekti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siyasi geçmişimizde hiç olmadığı kadar bu iktidar döneminde ayrıştırılmıştı. Ülke keyfi yönetilmiş, insanlar baskı altında tutulmuştu. Özgürlükler inanılmaz bir biçimde engellenmiş, tüm kurum kuruluş ve kişiler susturulmuştu. AKP iktidarının açılım adı altında giriştiği her eylem fiyasko ile sonuçlanmıştı. Komşularla sıfır sorun açılımı, Kürt açılımı ve demokratik açılım diye yürütülen politikalar yeni sorunlar yaratarak çıkmaza girmişti. Türkiye'nin 60 yıllık borcu AKP döneminde 10 kat artmış, övündükleri ihracat kalemlerinin %70'i ithal girdilerle gerçekleşmiş, 60 yıllık cari açık da 10 kat artmıştı. Ülkenin bütün kazanımları satılarak elden çıkarılmıştı. Göstergeler böyle olsa da laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu tescillenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından rüşvet uyarısı alan iktidar partisinin değişmeyeceği biliniyordu. Ancak her konuda dilediği gibi davranmasına olanak tanımayan bir meclis aritmetiği beklenmişti. Ama öyle olmadı. AKP'nin seçim başarısında CHP ve MHP'nin etkisizliği de vardı kuşkusuz. Muhalefeti elbette daha dinamik olmadıkları konusunda eleştirebiliriz. Eksiklerini, yanlış ve yanılgılarını daha özenli bir biçimde gözden geçirmeliydiler. Yukarıdaki fotoğrafa rağmen umut ettikleri başarıyı elde edemeyen muhalefet partilerine ilişkin eleştirimizi çeşitlendirmekte herhangi bir sıkıntı çekmeyiz. Ancak geçmişte toplumun incinmelerine ilişkin tüm faturaların hali hazır muhalefet parti kadrolarının sırtına yüklendiğini, bu partilerin yarım asırdır doğru dürüst iktidar olmadıkları halde bu yönde algı yaratıldığını da unutmamalıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması. AKP liderinin balkonda kalan konuşmalarından birini daha dinleyerek tükettik seçim gecesini. İki gün önce seçim meydanlarında CHP liderinin Alevi kimliğine AKP yönetimi ekip halinde saldırmış, başbakan da onun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi diyerek bu saldırıyı desteklemişti. Ertesi gün yanlı ve kontrollü medya sayfalarına başbakanın seçim gecesi herkesi kucaklayacağız dediği alışılmış ironisini yansıdı. AKP iktidarının bilinen siyaseti sonraki süreçte de değişmedi. Demokrasinin uzlaşı gerektiren bir rejim olduğu yine hiçe sayıldı. İç ve dış konularda ülkeyi diledikleri şekilde yönettiler. Hukuk, milli eğitim, milli savunma başta olmak üzere tüm kurumları istedikleri gibi biçimlendirirken hiçbir çekince göstermediler. Tüm konuşmalarında yalnızca taraftarlarına seslenerek ayrışmayı derinleştirdiler. Yalnızca kendi seçmenlerinin değil, tüm ülke halkının kaderinden sorumlu olduklarını anımsamadılar. Daha doğrusu ulusalcıları ve diğer muhalifleri ötelemeyi yeğlediler. Not: 2011 ve 2012 yıllarında öne çıkan Suriye konusu, PKK ilişkileri ve diğer gelişmeler geçmişteki olaylarla çakıştığı için daha önce aktarılmış, 2013'ün ilk çeyreğindeki süreçten de açılım rüzgarları başlıklı bölümde söz edilmişti. Mayıs 2013'e kadar uzanan bazı olaylar paylaşıldıktan sonra kimi değerlendirme ve anımsatmaları içeren son sözle birlikte Büyük Ki'nin kısa öyküsü an itibariyle noktalanacaktır. Ürküten Söylemler. Yeni modern Osmanlı ile Büyük Kürdistan rüyası görenler önceleri bir miktar çekince belirtisi gösteriyor olsalar da PKK yönetiminin Kandil ayağından 25 Nisan 2013'te yapılan sözde barış sürecine ilişkin açıklamadan sonra televizyon ekranlarında saldırgan bir tavırla ve günlerce artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladılar. İktidar karşıtlarının öngörülerini daha önce uydurma olarak niteleyenlerin aynı konudaki özerklik, başkanlık ve ülkenin bölgelere ayrılmasına ilişkin görüşlerini dinledik uzun süre. Adları Sıtkı ve Sırrı olan iki kişi daha dikkat çekiciydi bu furyada. Kürdistan Azadi İnisiyatifi'nin kurucusu olan Sıtkı Zilan, Kemalizm Kürtlere ve İslamcılara yenik düşmüştür derken, BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder de barış diye nitelenen sürece kuşkuyla yaklaşanlara ekranlardan çığlık çığlığa kan içiciler ve benzeri cümleler savurdu. Boş söylemler olsa da soğuk ve ağırbaşlı görünümlü konuşmacılar da kendi açılarından rollerini gereği gibi sergilediler. Örneğin AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, barış denen sürecin milli bir proje olduğunu söyledi. Söyleyebildi. İki veya üç kişinin bildiği, biatçılar dışında tabanı olmayan bir dayatmaya, milliliğin ne olup olmadığını bilmesi gereken birinin bu yorumu kimseyi şaşırtmadı. Aylar önce PKK teröristleriyle kucaklaşan BDP milletvekilleri için fezleke hazırlatılmaya kalkışılırken ve gerekirse idamın yeniden düşünülebileceği vurgulanırken birdenbire barış müzakeresine oturmak fikrini ABD dayatması olarak değerlendirenlerin barış karşıtı olarak ilan edilmesi ilginçti. Bu sürece kuşkuyla yaklaşanların kandan beslenen vampir olarak nitelenmesi ise gerçekten ürkütücüydü. Varlığını silaha ve kana borçlu bulunanlarla güç birliği oluşturanların kurduğu cümleler ayrışmayı daha da derinleştirdi bu süreçte. PKK'nın yayın organı Mad News'taki 25 Nisan 2013 tarihli makalesinde Mela Ahmet'in yandaşlarına yaşanan sürecin ve kurulan ittifakın ABD'nin garantörlüğünde bir dayatma olduğunu vurgulaması dikkat çekmedi o günlerde. Mela Ahmet, aynı makalesinde Suriye'den sonra sıranın İran'a geleceğini, bu saldırıyı da Kürtlerin destekleyeceğini belirtmişti. Yaşadığımız gelişmeler rastlantısal değildir. Yukarıda vurgulanan milli proje söylemi başlangıçta ılımlı İslam, daha sonra da BOP eş başkanlığı dillendirilmesinin hüsranla algılanmasının bir sonucudur. Akılla çelişen bu vurgu da tam olarak hedefine ulaşmış değil. Böyle olsa da süreç huzursuz eder bir biçimde ilerliyor. Yaşadığımız gelişmelerin bir proje olduğunu düşünenler ağır bir dille eleştirilirken, yanılmayan tarih tüm gerçekleri seriyor önümüze. 1995 yılında Yaşar Kemal haftalık Alman dergisi Der Spiegel için özel olarak ele aldığı bir makalesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yerden yere vurarak Kürtler bağımsız bir devlet istiyor, bunu istemek onların en doğal hakkı değil midir diyerek amacın ne olduğunu ilan etmişti. Türkiye'de 23 Nisan 1923'ten itibaren Kürtler üzerinde dayanılmaz bir baskı sistemi kurulduğunu, Kürtlerin dil ve kültürünün yok edilmeye çalışıldığını, bunun da bir insanlık suçu olduğunu dillendiren Yaşar Kemal, bugünlerde yaşamış olduğumuz gelişmeleri sıralayarak bu suçların 21. yüzyılda teker teker gün ışığına çıkarılıp yargılanacağını, bu davanın alışıldığı gibi mahkemelerde görülmeyeceğini vurgulamıştı. Aynı yıl her fırsatta inançlarına göre yaşayamadıklarını iddia eden, İslam'ın dünyevi düzeni de içerdiğini vurgulayan o dönemin Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül de İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçle "Türkiye'de Cumhuriyet'in sonu geldi, laiklik sistemini kesinlikle değiştirmek istiyoruz" demişti. Yukarıdaki açıklamalarla birlikte yine aynı yıl Mesut Yılmaz'ın Bosna'da ve Kuzey Irak'ta ABD başta olmak üzere büyük devletlerin parmak izlerini taşıyan çözüm planları seziliyor deyişini de değerlendirirsek eğer yaşadığımız tüm gelişmelerin rastlantısal olmadığını anlayabiliriz. Son söz. Çok partili döneme geçtiğimiz yıllarda anayasal haklarımıza sahip çıkarak geleceğimizi belirleyebilirdik belki. Bunu gerçekleştiremedik. Büyük ölçüde eğitim ve öğrenim düzeyimizle açıklamaya çalıştığımız ilk yanılgılarımızın anlaşılabilir yanları vardı kuşkusuz. Ayrıca varlığını faşizan baskılarla sürdürmeye çalışan ve ülkeyi babasının çiftliği gibi yönetenler de demokrasi adına iyi örnek değildiler. Ya sonraki dönemler? Hiç değilse sonraki dönemlerde dramatik bir ölümden beslenerek popülist yaklaşımlarla ve dini argümanlarla iktidarını sürdüren diğer partilerin oyuncağı olmamalıydık. Demokratikleşmenin önünü açmak yerine dün dündür, bugün bugündür diyerek yasaları konumuna göre tanımlayan, bir kez delindi diye anayasaya bir şey olmaz mantığı ile yasalarla alay eden ve de egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır zihniyetiyle ülkeyi yönettiklerini sanan liderlerin kulluğuna soyunmamalıydık. Dahası bunca sürede demokrasinin ne anlama geldiğini öğrenmiş olmalıydık. 1924 anayasasını mumla arayacağımıza daha iyi bir anayasa yapmalıydık. İrademizi yansıtmayan seçim yasasını ve diktatör üreten siyasal partiler kanununu reddetmeliydik. İnsan ve insan haklarına ilişkin yasaların pazarlık konusu yapılmasından utanmalıydık. Kendi iş adamını, kendi basınını, kendi kolluk gücünü, kendi hukukunu ve kendi dünya görüşünü dayatan partileri baş tacı ederek durduğumuz noktaya gelmemeliydik. Çok partili yaşama geçtiğimiz süreçte başlayan ve kar topu gibi büyüyerek bulunduğumuz aşamaya gelen borçlarımızın altında eziliyor olmaktan ve maddi kazanımlarımızı satarak günübirlik yaşamaktan huzursuz olmalıydık. Dahası Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bizimle aynı koşullarda bulunan ülkelerin Atatürk'ten sonraki zamanlardan itibaren bugün hangi konuma ulaştıklarına işaret ederek ulusal mutsuzluğumuzu derinleştirenleri sorgulayabilmeliydik. İğne iplik edebiyatıyla başarısızlıklarını örtmeye çalışanlara, kahreden veriler ışığında matematiksel yanıtlar vererek akılsız olmadığımızı göstermeliydik. Toplum olarak niteliksel bakımdan Norveç gibi olmayı hedeflemeksizin onun bunun kapısında ve de güdümlü bir halde ülkeyi nasıl bir gelecek beklediğini bilmeksizin öylesine yaşıyor olmayı içimize sindirmemeliydik. Cumhuriyetimiz hakkında yeteri kadar bilgi edinmedik, bilgilenmemek için direndik adeta. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini oraya buraya sündürmeye çalışan karanlık zihniyetin yollarını halılar döşedik. Sıkı sıkıya bağlı bulunduğumuzu iddia ettiğimiz dinimize ilişkin bilgileri bile kaynağından öğrenmeyerek o böyle söyledi, bu böyle söyledi diye direten ve gruplara bölünerek birbirini inciten bir toplum haline geldik. Haklarımızı öğrenmek için el kadar anayasa kitapçığını okumadık. Bugünleri görerek bize ışık tutan ulu önderin nutuğunu kitaplıklarımızda tozlandırdık. Ne geçmişte ne de şimdi, hiçbir zaman demokrasi talebi olmayan bir toplum yaratmak yalnızca yönetimlerin becerisi olamaz. El birlikteliği olmaksızın bugünkü yapıyı oluşturamazdık. Başka bir deyişle demokrasi serüvenimizin başından itibaren şimdi bulunduğumuz yere kadar geçen sürede çarpık çıkarımlarımızla bir ucube yarattık. Bu esere katkımız birey olarak bizi yönetenlerden daha az değildir. Kitabın sonu. 11 Aralık 2013. Sayfa 237.